Miras ve Emanet. Miras ve Emanet ile yeniden karşınızdayız sevgili dinleyenler. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bu hafta sizlerle Serhat şehri Edirne'ye gidiyoruz. Şehrin simgesi haline gelen Selimiye Camii'nin özelliklerini ve inşasına dair bazı rivayetleri ele alıyoruz. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelendirilen bu görkemli ve eşsiz şaheseri biraz daha yakından tanıyoruz. Belki de defalarca ziyaret ettiğiniz bu ihtişamlı yapıda, sizi sarıp sarmalayan benzersiz kubbenin altında huzur bulmaya davet ediyoruz sizleri. Alanında bir deha olan, hatta dünya mimarlık tarihinde onun dehasına erişilemediği birçok araştırmacı tarafından kabul edilen Mimar Sinan'a II. Selim tarafından yaptırılır bu değerli eser. Ve günümüzde de hala aşılamayan bir estetik değer yaratır Koca Sinan. Evliya Çelebi, Selimiye Camii'nin Edirne'de yapılmasının nedenini Sultan II. Selim'in görmüş olduğu bir rüyaya bağlar. Rivayete göre Hazreti Muhammed rüyasında Sultan'a Edirne'ye adres gösterir. Sultan da bunun üzerine caminin Kavak Meydanı'nda yapılmasını ister. ...568 yılında yapımına başlanan Selimiye Camii, 1575 yılında ibadete açılır. Ancak Sultan II. Selim'in ömrü vefa etmez ve çok arzu etmesine rağmen Selimiye Camii'nin ibadete açıldığını göremez. Caminin eşsiz mimari detaylarından bahsedelim sizlere biraz. Onu benzersiz kılan kubbesi, neredeyse 32 metre olan çapıyla ziyaretçilerini adeta kucaklarken, kendisini seyret alanda sonsuzluk hissi uyandırır. Ayasofya'dan daha büyük, daha ihtişamlı olan kubbeyi Evliya Çelebi seyahatnamesinde samimi üslubuyla şöyle nitelendirir.
Edirne şehrinde geniş bir tepe üzerinde kesme taşla inşa olunmuş, dört köşe güzel bir camidir. Büyük kubbenin altında 8 adet kemer var ki her biri gökkuşağına benzer. Kubbe dahi bu kemerler üzerine oturtulmuştur.
Kubbeyi çevreleyen ve Evliya Çelebi'nin gökkuşağına benzettiği kemerler, fil payı olarak adlandırılan 4 köşeli sütunların üzerinde yükselir. Böylece caminin kubbesi hem içeriden hem de dışarıdan bakıldığında oldukça hareketli ve sağlam algılanır. Kubbenin sembolik anlamının Allah'ın birliği olduğu söylenir sevgili dinleyenler. 32 metreye yaklaşan çapınınsa İslam'ın 32 farzına gönderme yaptığı rivayet olunur. Caminin taşıdığı sembolik anlamlara dair diğer söylencelerse, 4 minarenin 4 halifeyi, pencerelerin 5 kademeli oluşunun İslam'ın şartlarını, 4 vaaz kürsüsünün 4 mezhebi ve minarelerdeki 12 şerefenin namazın 12 farzını simgelediği yönündedir. Camide gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında kubbede ağız kısmı açık olarak mekanın içine bakan küp ve künkler olduğu fark edilir. Tuğlaların arasına belli aralıklarla yerleştirilen bu öğeler, caminin akustiğine önemli katkı sağlar. İşte Mimar Sinan'ın çok yönlü dehasının bir başka örneği de bu detaydır sevgili dinleyenler. Çünkü inşa sürecinde Sinan, camideki ses tasarımını da ihmal etmez. Mimar Sinan'ın dehasının simgelerinden olan kubbeleri, bir müzik şaheserine de konu olmuş sevgili dinleyenler. Tuluyhan Uğurlu'nun Senfoni Türk albümünde yer alan ve bir süredir fonda duyduğunuz Sinan'ın Kubbeleri adlı eseri. Onu dinlerken Selimiye Camii Kubbesi'nin enginlik ve kapsayıcılık hali geliyor aklımıza adeta. Şimdi size bu eserden bir kesit sunmak istiyoruz. Gözlerinizi kapatın ve o kubbenin altında olduğunuzu hayal edin. Selimiye Camii'nin kubbesindeki işlemeler ve yazılar, Hattat Hasan Çelebi'nin el emeği, göz nurudur. Öyle ki Hasan Çelebi'nin buradaki süslemeleri yaparken gözüne kireç tozu kaçtığı, kalemlerini yıkadığı suyla gözlerini temizlemeye çalışınca da gözlerini kaybettiği, camiyle ilgili anlatılan bir diğer rivayettir. Hattat, caminin bittiğini görememiştir. Selimiye Camii'ne dair rivayetler bununla sınırlı değil sevgili dinleyenler. Camiye gelenler muhakkak müezzin mahfilinin mermer sütununa işlenen ters lale figürünü görmek için sıraya girerler. Kuşaktan kuşağa aktarılan çeşitli rivayetler var bu figürün öyküsüne dair. Bunlardan en yaygın olanları şöyle. Mimar Sinan Selimiye'yi inşa etmek üzere İstanbul'dan Edirne'ye geldiğinde, henüz küçük bir çocuk olan torunu Fatma'ya hasret kalmamak için onu da yanında getirir. Kente gelişinden bir süre sonra hastalanan ve vefat eden Fatma'ya olan özlemi nedeniyle, torunu için yaptırdığı türbedeki mermer sandukaya ters bir lale figürü işler. Mimar Sinan'ın derin üzüntüsünü gören çırağı, bu ters lale figürünü Selimiye'ye de işler. Ters lale figürüne dair başka bir rivayetse, caminin yapılmak istendiği araziyle ilgilidir. Lale bahçesi olan arsanın sahibi, caminin buraya yapılması için çok zor ikna edilir. Bu inat, Mimar Sinan tarafından ters lale figürüyle camide ölümsüzleştirilir. Mimar Sinan'ın temelin oturması için 2 seneye yakın beklediği de bir diğer rivayettir. İşte bu rivayetler halk arasında birer efsane gibi yayılır sevgili dinleyenler. Üçer şerefesi bulunan 4 minaresi, yapının görkemini bir kat daha artıran unsurlar arasındadır. İnceliği ve zarifliğiyle dikkat çeken ve uzunluğu, alemiyle birlikte 85 metre olan minarelerin bir diğer özelliği, 3 yollu olarak tasarlanmaları. Böylece minarelere aynı anda tırmanan 3 kişi birbirini göremez. Evliya Çelebi, minarelerin özelliklerini seyahatnamesinde şöyle anlatır.
Bu 4 minareden 2 yan kapının dibindeki 2 minare 3'er yolludur.
yani aşağıdaki kapıdan üç müezzin girip, her biri birer yolla çıkarak, üç tabakadan birden essela dedikleri halde birbirlerini görmezler. Böyleyken öyle ince minarelerdir ki, her birini ikişer genç adam kucaklayabilir.
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, UNESCO Dünya Mirası listesine 2011 yılında dahil edilen çok kıymetli bir eserimiz. Külliye içerisinde yer alan Darül Kurra Medresesi de bugün Selimiye Vakıf Müzesi olarak hizmet veriyor. Önemli ahşap, maden ve hat sanatı örneklerinin yanı sıra eski saatler de müzede sergilenenler arasında yer alıyor. Camiden ayrılmadan önce müzede korunan birbirinden değerli kültür varlıklarını görmeyi ihmal etmeyin. Mekanla vedalaşmadan önce görmenizi önereceğimiz bir yer daha var sevgili dinleyenler. Sultan 3. Murad'ın camiye gelir getirmesi için Mimar Davut Ağa'ya yaptırdığı Selimiye Arastası. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kavaflar Çarşısı olarak bahsettiği çarşı. Arastanın dua kubbesinde esnafın her sabah işlerini doğru yapacakları konusunda ant içtikleri ve dua ettikleri söylenir. Arasta günümüzde de gerek gündelik, gerekse hediyelik eşyanın satıldığı dükkanlarıyla özellikle yaz sıcağında ferahlayacağınız bir mekan olarak hizmet sunuyor siz değerli ziyaretçilerine. Sevgili dinleyenler, Miras ve Emanet'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Dilerseniz programımızın eski bölümlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde yer alan podcast arşivimizden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Miras ve Emanet.